Merhabalar efendim, ben TT. Bugün günlerden 24 Temmuz 2020 Cuma. Bu hafta ikinci kez sizlerle beraberiz. Haftanın başında hatırlıyorsunuz yurt dışında yaşam konumuzun Amerika günleri bölümünün son çekimini yapmıştık. Onu sizinle paylaşırken de söylemiştim. Bundan sonra haftada iki kez sizinle buluşmayı planlıyorum diye. Bu hafta açıkçası yeni bir bölüm çekebileceğimi pek tahmin etmiyordum ama biraz kafam dolduğu için bir de biraz önce bir tane podcast dinledim. O da biraz olsun beni fişeklediği için bugün böyle ek bir bonus bölüm yapmaya karar verdim. Bugünkü bölümümüzün konusu da maalesef şu an gündemimizde olan menfur cinayet olayı. Bir de dün bu Emrah Sefa Gürkan'ın linçlenmesine sebep olan yurt dışında yaşam konusu olacak. Şimdi cinayet olayı ve yurt dışında yaşam konusu dedik. Ben bunları birbirine bağlamak istiyorum. Neden? Çünkü açıkçası bu cinayet olayına sebep olan Türkiye'deki kanunsuzluk, düzensizlik, intizamsızlık beni yurt dışına çıkarttığı için kendi sebeplerimi ben burada biraz olsun görebiliyorum. Tabii ki maalesef kurbanın acılarını hiçbir şekilde yaşama ya da hissetme şansımız yok. Allah'tan rahmet diliyorum. Ama ve lakin onun arkasından yapılan gündem konuşmalarından da aşırı derecede rahatsız oldum. Neden rahatsız oldum? Şimdi hatırlarsınız iki hafta önce Ozan Güven'in kız arkadaşıyla ilgili bir problem olmuştu. Orada da bir tane Twitter mesajından etkilenip bir bölüm çekmiştim ben. O bölümde neden bahsetmiştim? Burada genel bir şiddet olayı var. Burada kadına şiddet olayı yok. Ama bu genel şiddet olayı kadına şiddet başlığının altına çekilerek gündem yaratılmaya çalışıyor. Bu da gerçekten şiddete maruz kalan ve ilgiye ihtiyacı olan kadınları biraz kullanmış oluyorsunuz. Yani o insanların hakkını yemiş oluyorsunuz diye bahsetmiştim. Burada da şu an tam tersi var. Burada da bir kadına şiddet konusu var. Hani bu kadına şiddet konusunda şu an Türkiye'de genel bir şiddet problemi var. Erkeğin de canı tehlikede. Hepimize karşı yapılmış bir şey diye tekrar sulandırmaya çalışıyorlar. Ya nasıl bir ülkeysek hiçbir şey doğru yapmayı başaramıyoruz ya. Hani genel bir şiddet olayını kadına şiddet başlığının altına çekip sulandırıyoruz. Kadına şiddet olayını genel bir şiddet olayıyla böyle derya deniz büyük bir okyanusa açarak değersizleştiriyoruz. Hani hiçbir şeyi çözemiyoruz. Hiçbir kimseye yardım edemiyoruz. Tek yaptığımız şu anda kendimize etkileşim yaratmak. Başka da hiçbir şey değil. Bundan neden bahsediyorum? Çünkü bugün öğlen bir tane hanımefendinin podcastini dinledim. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini vesaire anlatmış. Benim için çok faydalı oldu. Ben de açıkçası açıp okumamıştım. Okumuş olmayı isterdim. Mesela bu Ozan Güven konusunda konuşurken. Hani oradan kullanabileceğim birçok şey varmış. Ben Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmışım. Sıfırdan kendi kendime bulmaya çalışmışım. Adamlar zaten bunu maddeler halinde oraya yazmışlar. Çok faydalı bir şeymiş. Ama hanımefendinin podcastinde o kadar saçma ve gereksiz ajitasyon ve duygusal eklentiler var ki bu olayın asıl muhataplarının hiçbir şekilde o mesajı, o podcast'i ciddiye alma ihtimalleri yok. Ne oldu o zaman? Bu kadın şimdi bu podcast'i niye çekti? Kime çekti? Sadece kendi arkadaşlarına, kendisi gibi düşünen insanlara bir yankı odasının içerisine hapsetti. Orada kaldı. Ne mağdura bir faydası oldu, ne gelecekte bu işi engellemek için bir faydası oldu. Hiçbir faydası olmadı. Bakıyorum Twitter mesajlarına bakıyorum. İnsanlar diyor işte erkekler de aynı tehlikenin altında. Bizim de can güvenliğimiz yok. Evet sizin de can güvenliğiniz yok. Yani bir erkek olarak benim de can güvenliğim yok. Türkiye'de genel bir problem var. Bunu ben de kabul ediyorum. Ama bu cinayet olayında mesela o genel problemden ziyade başka bir şey var. Burada güçlünün güçsüz ezmesi var. Bu sadece kadına şiddet değil. Çocuğa şiddet de aynı klasmanda. Hayvana şiddet de aynı klasmanda burada. Neden? Bunların hepsinin bir ortak noktası var. Bunların hepsinde bir güçlü güçsüzü eziyor. Ve hepimiz biz de bundan dolayı rahatsızız. Ne istiyoruz? Otorite bunu engellesin. Otorite dediğimiz kim? Devlet. Bizim devletimiz nasıl engellesin? Bu Ozan Güven olayında da bahsetmiştim ben. Öncelikle eğitimle engellesin. İlk başta insanlara bunu öğretsin. Bunu önleyerek engellesin. Desin ki kardeşim sen erkek olsan da kadına şiddet gösteremezsin. Kardeşim sen yetişkin olsan da çocuğa şiddet gösteremezsin. Çocuğum sen insan olduğun için gidip de hayvanlara şiddet gösteremezsin. Bunu küçükten itibaren insanların en küçük hücresine kadar sokup şiddetin yanlış bir şey olduğunu öğretsin. Ha bu komple engel olacak mı? Olmayacak tabii ki. Dolayısıyla ne yapsın? Korusun bir de. korusun. İşte o Ozan Güven olayında ben ne demiştim? Psikopatik özellikler gösteriyorsa vesaire kendi kendime tanım bulmaya çalışıyordum. Yok, İstanbul Sözleşmesi'nde koç gibi yazmışlar oraya. Ne demişler? Israrlı takip varsa, hani stalking dediğimiz, işte ne bileyim telefonla rahatsız ediyorsa, devamlı önüne çıkıyorsa, yolunu kesiyorsa, arıyorsa, kendisini devamlı bir şekilde hissettiriyorsa, ona kendini güvensiz hissettiriyorsa, kolluk kuvveti alsın bu adamı, götürsün bu adamı, ceza versin. Ya da oldu mu, engelleyemedik, baştan da önleyemedik, koruyarak da engelleyemedik ve bir şey meydana mı geldi? Yargı öyle bir cezalandırsın ki emsal olsun, başkası buna cesaret edemesin. Bunları istiyoruz değil mi devletten? Bunu istemek için ne yapmamız lazım? Sadece yerimizde oturarak şikayet etmek bunu çözüyor mu? Çözmüyor. Yani ne yapacağız? Ya görmezden geleceğiz, hiç böyle bir şey yokmuş gibi davranacağız. Ya kaçacağız, gideceğiz bu ülkeden. Benim yaptığım bu. Neden? Çünkü ben artık bir şeylerin çözülebileceğine olan inancımı kaybettiğim için çıktım gittim ülkeden açıkçası. Ya da bununla savaşacağız. Bununla savaşmak nasıl olur? Ya kendiniz bizzat siyasete atılacaksınız ya da sivil toplum kuruluşlarına gireceksiniz. Çıkıp kafadaki otoriteyle dan kavga edeceksiniz. Bu zor ve riskli. Aynı zamanda da aşırı derecede özveri istiyor. Yok olma ihtimaliniz çok yüksek. Neden? Muhatap olduğunuz yer ülkenin en üst tabakası. Hani sizi böyle tek hareketiyle ezip silip atabilecek bir kurumla savaşıyorsunuz. Ha, bu savaştan galip çıkmak mümkün mü? Mümkün. Kim mesela bu savaştan galip çıkan? Atatürk. Hani baktığınızda Atatürk'ün bu kadar büyük ulusal bir kahraman olmasının sebebi ne? Gene böyle yozlaşmış bir sistemden çıkıp tek başına bütün sistemle savaşarak sıfırdan bir medeniyet yaratabilmesi. Ha, ille bir Atatürk olmak zorunda değiliz. Hani bunu çok daha basamaklandırarak alt basamakların her biri olabiliriz. Ne olabiliriz? Bir Haluk Levent olabiliriz, bir Atilla Taş olabiliriz. Yani yeter ki sesimiz duyulsun ya da sesini duyurtmak isteyen bir insana yardımcı olalım. Ne bileyim, kendi maddi imkanımız varsa kendimiz madden imkan verelim. Ya da ne bileyim geniş kitlelere diyelim ki ulaşabiliyorsak onun sesini duyurmasına yardım edelim. Hiçbir şey olmazsa arkasından ittirelim, sesimizle destek olalım değil mi? Ama şu anki tartışmalara bakıyorum, bu kadar bile değil. Yani hanımefendinin işte bu dediğim gibi bugün yaptığı podcast konuşmasında neye yaradı? Hiçbir işe yaramadı. Yani gereksiz bir ajitasyon, gereksiz bir duygusallık. Hani o olayın asıl muhatabının kim olması lazım? Bu İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olan ya da bu İstanbul Sözleşmesi'ni hiç bilmeyip destek olmayan ya da Türkiye'nin bundan çekilmesine karşı tamamen tepkisiz olan insanlar olması lazım değil mi? Sen bu insanlara hitap edip onları ikna etmek yerine sadece kendi düşüncende olan insanlara hitap edip onlardan beğeni ve etkileşim bekliyorsun. Bunu da elde ediyorsun. Elde ettiğin için de kendini başarılı zannediyorsun ama değilsin. Neden? Çünkü bir şey değiştirdin mi? Hayır. Farklı düşünen insanın fikrini değiştirdin mi? Değiştirmedin. Bir şeyleri engellemek için insanların bir araya gelmesini, bir tepki koymasını sağladın mı? Sağlamadın. Ne yaptın? Mağdurdan faydalandın. Kendini tatmin ettin. Konuyu sulandırdın. Zarar verdin. Gittin. Hiçbir şey yapmasaydın, görmezden gelseydin bundan çok daha fazla faydan olurdu. Hani ben mesela yurt dışına neden çıktım? Bunun için çıktım. Ülkede baştan sona bir kokuşmuşluk var çünkü. Yani bu olay şey değil sadece. İşte bir tane erkek kadını öldürdü. Hadi bunu engelleyelim değil. Kadının ölmesinin 1000 tane sebebi var. Biraz önce de açıkladım ya. Neden? Çünkü iyi bir eğitim sistemi yok. İnsanlara bunun yanlış olduğunu öğreten. İyi bir kolluk, koruyucu bir kuvvet yok. Beni böyle bir tehlikeden koruyan. Böyle bir şey başıma geldi değil. Bunu cezalandıran adil bir yargı sistemi yok. Hani ülke artık o kadar kötü bir durumda ki. Ya gerçekten savaşmanız lazım. Ya görmezden gelmeniz, umursamamanız lazım. Yani hiç öyle bir şey yokmuş gibi yaşayacaksınız. Bu da ne kadar sürebilirsiniz? Yani imkanı yok. Ya da gerçekten bu ülkeden kaçıp gitmeniz lazım. Beni de maalesef yurt dışına çıkaran şey bu olmuştu. Ülkedeki düzensizlik ve umudumun komple bitmiş olması. Ve şu an gördüğüm çok da doğru bir karar vermişim. Çünkü daha da kötüye gidiyor. Ülke şu anda organize olamamış bir karşıt görüşler topluluğu. Hani nasıl anlatacağım bunu bilemiyorum. Yani ülkede herkesin bir görüşü var. Hiçbir görüşün savunucusu yok. Herkes kendi görüşünün savunucusu ve herkes her şeyi sadece kendisi için kullanıyor. Yani çok garip bir ülke olmuş. Ondan dolayı açıkçası ben gittiğim için gayet mutluyum. Hani kalsaydım ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Onu görüyorum. Mutlu olamazdım. Hani çünkü ben bir düzen insanıyım. Ben istiyorum ki devletim beni korusun. Devletim benim canımı da korusun, malımı da korusun. Ya şu çok enteresan gelmiyor mu? Türkiye'de mesela benim oturduğum ev ahşap bir evdi Üsküdar'da. Dar bir sokakta oturuyoruz ve normalde oraya park edilmemesi gerekiyor. Hani iki şeyden dolayı park edilmemesi gerekiyor. Bir, ambulanslı itfaiyeleri bunun geçişini engellememek için. İki, tam benim evimin önüne yani park etmemen lazım ki ben o eve girip çıkabileyim. Ya da benim başıma bir şey gelirse ambulans sedyeyi sokup çıkarabilsin. Ama onun için bile ben her gün insanlarla kavga etmek zorunda kalıyordum. Yani düşünebiliyor musunuz? Amerika'da ya da İngiltere'de benim evimin önüne park edilmesin diye herhangi bir insanın harcadığı enerji ya da duyduğu kaygı sıfır. Türkiye'de ise bu bir cinayet sebebi. Bunun için öldürülebilirsiniz. Adamla ağız dalaşına girersiniz. Adam ondan sonra paldır küldür gelip sizi silahla da vurabilir, bıçakla da şey yapabilir. Ha şu da var Türkiye'de hani şunu da açıkçası araya konu gelmişken araya sokuşturmak istiyorum. Mesela bu bahsettiğim podcast'te bayan söylüyordu. İşte bizim mesela komşularımız arasında bir ihtilaf oldu, kavga ediyorlardı. Polise haber verdik, polis geldi. İşte adama sordu, siz kavga ediyormuşsunuz, bir problem var mı? Adam hayır dedi, gitti. İşte bu olmamalı, gelip de işte kadını elinden alması lazımdı. Bu işte şu konuya giriyor. Bu gerçekten kadına ait bir problem değil. Bu ülkeye ait bir problem. Neden? Çünkü aynı şey benim başıma geldi. Hani yıllar önce İzmir'de üst kat komşum bana silah çekti. Ve ben polisi aradığımda savcılığa git, ifade ver, vurursa haberimiz olsun dediler. Kimse beni korumadı. Hani düşünsenize. Çünkü adam bir şey yapmadığı için bir şey yapamıyorlarmış ona. Hani sadece haberimiz olsun. Hani öldürülürsen kimden geleceğini yani ihtimalleri azaltmış oluruz diye sadece benden savcılığa şikayette bulunmamı istedi. Bu da öyle yani Türkiye'nin genel çok çok çok fazla sorunu var. Bu genel sorunları çözmek için de maalesef hiçbir şey yapanımız yok. Muhalefet başta olmak üzere. Hani Türkiye'de olmayan bir muhalefet var. Hiçbir şeye sesi çıkmayan, hiçbir şeye gücü yetmeyen, insanlara bir şey anlatamayan, aktaramayan, saçma sapan bir muhalefet var. Böyle muhalefetin olduğu yerde de iktidar tabii ki at oynatıyor. Ama işin garibi hani halk olarak yani insanlar diyorlar yani hak ettiği şekilde yönetilir diye çok doğru. Yani halk olarak da biz buyuz ama baktığınızda. Hani biz de mesela yeri geldiğinde muhalefeti sesimiz çıkıyor, kendimizi anlatıyoruz, tepkimizi koyuyoruz değil mi? Şu anki CHP ne yapıyorsa biz de tepkimizi aynen o şekilde koyuyoruz. 3-5 yıl önce Facebook'ta insanlar organize oluyordu. Profilinize bayrak resmi koyun, işte TC'yi kaldırmasınlar, isminizin önüne TC koyun, oyun buyun falan filan. Hiçbir şeye yaramayan, hiçbir yani kişisel tatminden, mastürbasyondan başka hiçbir anlam ifade etmeyen saçma sapan çocuk oyunlarıyla insanlar kendilerini bir şey yaptım zannettiler. Şu anda da maalesef öyle. O zaman Facebook'ta yapıyorlardı, şimdi Twitter'da, Instagram'da yapıyorlar ama yapılan şey aynı. Hiçbir şekilde attığınız taşın vurduğunuz kuşu ürkütmediği, hiçbir sonuca ulaşamadığınız, kimseyi koruyamadığınız, kimseyi korumak için yeni bir hamle yapamadığınız saçma sapan hashtagler, saçma sapan sloganlar ama hiçbirinin bir faydası yok. Onun yerine gidin adam gibi bir sivil toplum kuruluşuna üye olun arkadaş. Kendiniz kurun. Kuramıyor musunuz? Kurana destek olun. Ne bileyim hükümet mi bunu yapmıyor? Hükümetin yerine daha iyi bir şey getirin. Onun yerine daha iyi bir partiye şey yapın, oy verin. O oy verilecek parti mi yok? Siz gidin aday olun, siz kendinizi öne koyun. Yok. Hiçbir işin ucundan tutmayıp devamlı şikayet eden insanlar topluluğu. Yani biraz böyle agresif ve kötü bir bölüm oldu, kabul ediyorum. Açıkçası çok da benim hoşuma gitmedi. Sevmiyorum böyle kötü şeyler konuşmayı, kötü şeylerden bahsetmeyi ama ya çok doluyorum, inanılmaz derecede doluyorum. Artık Türkiye gündeminden uzaklaşmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca Türkiye gündemini benim önüme getiren şeyleri engelliyorum. Ne bileyim o tarz sayfaları takibi bırakıyorum. Hani bir şekilde artık kendi hayatıma önüme konsantre olmaya çalışıyorum. Ama maalesef ana dilimiz bu. En iyi anlayabildiğimiz, kendimizi en iyi ifade edebildiğimiz. Hani İngiltere haberlerini de ben takip ediyorum. Amerika haberlerini de takip ediyorum. Ama hiçbiri bende Türkçe konuştuğum ya da Türkçe okuyup yazdığım efekti yaratmıyor. Türkçe konuşan da başka bir ülke olmadığı için maalesef Türkiye'yi takip etmeye devam. Ha ben Türkiye'yi takip etmek istemiyorum derken kastettiğim kesinlikle olaylardan kaçıyorum vesaire değil. Bu benim engelleyebileceğim bir şey değil. Türkiye'de çok fazla problem var. Çok fazla cinayet var. Bunlar sadece su üstüne çıkanları. Ama suyun altında buzdağının görünmeyen çok daha büyük bir kısmı var. Ben bunların her birine üzülerek, bunların her biri için kendimi perişan ederek bir yere varamam. Maalesef ben burada biraz bencil düşünüp kendi hayatımı yönetmek, kendi hayatımı bir şekilde daha düzgün hale getirmek zorundayım. Bunun için de ilk başta benim psikolojik olarak sağlıklı olmam lazım. Psikolojik olarak sağlıklı olması için bir insanın Türkiye gündeminden ve medyasından tamamen uzaklaşması gerekiyor. Benim de şu an yapmaya çalıştığım şey bu. Ama ona nazaran gene karşımıza bunlar çıkıyor, bunlarla besleniyoruz. Ama dediğim gibi bu olaylar beni o kadar üzmüyor. Olay vahşet olduğu için üzmüyor değil. Bu olaylar var ve olacak. Dünyanın her tarafında var. Türkiye'de belki daha fazla var ya da daha vahşi. Ya da belki de engellenebilecekken engellenmediği için biz bu kadar kızgınız. Bilemiyorum. Hani onların hepsi oturup konuşulabilecek şeyler. Ama bu olaylar var ve bunu benim engelleme şansım yok. Ama benim kızdığım şey şu açıkçası. Bu olaylar karşısında insanların takılmış olduğu tavırlar. Hani bu olaya karşı hassas gibi görünüp en ufak bir hassasiyet göstermeyip olayı sadece kendi menfaatine kullanan insanlar. Bu olayın karşısında bir şey düşünüyormuş gibi yapıp ama yani bir embesil kadar bile düşünemeden saçma sapan tepki veren garip garip adamlar. Ya da ne bileyim hani insanların her birinin dört dörtlük düşünüp dört dörtlük faaliyete geçmesini de bekleyemeyiz. Ama bir tane bile adam gibi tepki koyup adam gibi insanları arkasına alıp yönlendiremeyen sivil toplum kuruluşları, muhalefetler. Hani bunları gördükçe, insanların bunlara karşı tepkisizliğini gördükçe, asıl vurmaları gereken yeri bırakıp da saçma sapan başka bir yerlere daldıklarını gördükçe İyi ki çıkmışım diyorum. Yani demek ki bu sadece muhafazakar kesimde ya da sadece gericilerde değil, ülkenin kendi ilerici zannedenlerde bile çok büyük problem var. Ya geçen gün bir tane tweet gördüm arkadaş, çok hoşuma gitti. Bertan mı Berkan mı ne, bir tane şarkıcı. Demiş ki kadınlar bize Allah'ın, Tanrı'nın hediyesidir. Biz onlara iyi bakmakla yükümlüyüz. Yani şu an ben özetliyorum, tam şeyleri değil. Bunlar tam kelimeleri değil. Açıp bakabilirsiniz, Twitter'da vardır. Benim de iki tane kızım var. Onların saçı yere düşse dünyayı yakarım demiş. Bence inanılmaz derecede naif, iyi niyetli, güzel bir mesaj. Arkasından gelen yorumlara bak. Allah'ım Allah'ım neymiş? İşte kadınlar size hediye değilmiş. Sen beni hediye olarak görme. Beni kendi halime bırak yetermiş. Ya arkadaş sanki o Bertan şey yaptı. Öldürdü insanları. Ya adam kendince güzel bir mesaj vermeye ve destek olmaya çalışıyor. Elinden tut ya. Elinden tut. Helal olsun da ya. Türkiye'deki her erkek böyle düşünsün de. Kadının bu kadar değerli olduğunu düşünsün de. Hani ne bileyim onu başka bir şekilde belki hediye olayından alındıysan bunu başka bir şekilde tepkini belirt. Ama çok güzel amaçla söylenmiş bir şeyi de kirletme kendi etkileşim merakın için, kendi etkileşim arsızlığın, şımarıklığın için yapmayın ya. Bunu görünce hakikaten çok üzülüyorum. Bu kadar dolu, bu kadar negatif, bu kadar nahoş bir konuşmadan dolayı özür diliyorum hepinizden. Her zaman söylediğim gibi sizleri çok seviyorum, sizler çok değerlisiniz. İnşallah hep beraber çok daha güzel konular konuşacağımız bölümler yayınlarız bundan sonra. Sizleri seviyorum, sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.